Ayrım 12. Pusu, Jack Higgins. Sayfa 168. Saat 10 civarında Kurbski kalkması gerektiğini ve taksiye binip gidebileceğini söyledi. Ama Billy onu dinlemedi ve kırmızı Alfa Romeo'suyla onu bırakmakta ısrar etti. ''Zahmet olmaz, ben gece araba kullanmayı severim. Özellikle gece yarısından sonra. Çok rahatlatıcı buluyorum ve kendi dünyamda kendimle baş başa olduğumu hissediyorum.'' ''Bir de yağmur var,'' dedi Kurbski. ''Yağmurun da özel bir yanı var. Sileceklerin bir o yana bir bu yana gidişi hipnotize ediyor.'' Billy aniden insanlık ölürken okumayı bitirdiğimde kendimi bir anda kaybolmuş hissettim. Hemen geri açıp tekrar okumaya başladım dedi. ''Onur duydum. Gerçek bu. Bir gangster olabilirim ama bir yıl önce bir bekleme odasında ünlü filozoflar hakkında bir kitap buldum. Beni hayrete düşürdü.'' O düşünceleri çok sevmiştim. Sonra da Dylan aynı fikirleri savunarak geldi.
Dylan senin için bu kadar önemli miydi?
Harry, ben ve bizim çocuklar Amsterdam'dan amcamın nehir botuyla özel bir paket getiriyorduk. Amsterdam'dan pırlantalar taşıyorduk. Polis aramasına denk geldik. Yakalansak en az 10 yıl yerdik. O anda Dylan gelip dikkatleri dağıttı.
Sonra ne oldu?
Ferguson için çalışıyordu, bizi de yanına aldı. Arkamıza bile bakmadık. Dürüst olmak gerekirse Harry bu gelişmeden milyonlarca dolar kazandı.
O halde banka soygununa ne ihtiyaç var ki?
Onun gibi bir şey. Holland Park'a gelmişlerdi. İçeri geliyor musun dedi Kurbski.
Robert'a sevgilerimi ve yarın için şans dileklerimi ilet.
Kurbski çıktı, Alfa Romeo'nun uzaklaşmasını izledi. Sessizdi, döndü ve ana kapıdaki Judas'a doğru yürüdü. Hoparlöre konuşmak üzereyken Judas açıldı, içeri girdi, ilerledi, kapı arkasından kapandı. Roper her zamanki yerinde oturmuş ekranları izliyordu.
Döndü, iyi bir gece geçirdin mi? Haydi biraz bahset.
Kurbski gecesini anlattı, oturdu ve kendisine bir vodka daha aldı.
Yalnız bir şey var dedi, insanlar sürekli bana bakıyor, çünkü ben sıra dışıyım.
Ya da seni şu an olduğun kişi olduğun için izliyorlar. Ayakta kemoterapi tedavisi olan bir hasta, yani kanser olduğun için sana bakıyorlar. Birçok hastane dizisinin başlıca konusu olduğu için birçok kişi de bunu bilir. O yüzden senin için üzülüyorlar.
Ya da rahatsız oluyorlar. Ben çıkmadan önce barda 50-60 kişi vardı ve birçoğu da gidişime sevinmiş görünüyordu.
Neden bahsettiğini anlıyorum. Afganistan'da tek bacağını kaybetmiş bir askeri havuzda görmek istemedikleri gibi.
İnsan doğası dedi Kurbski yukarı bakarak. Bir dakika, bu da ne?
Gece haberleri.
Şadit Basayev hakkında bir şey söyledi ya da bana öyle geldi.
Doğru duydun. General Şadit Basayev, Çeçen general. Sığınma talebinde bulunmuş ve kabul edilmiş. Bir saat önce gösterdiler. Programı kaydettim. Bir kısmını El-Kaide çalışmalarımda kullanacağım. Bekle, geriye sarayım, buyur.
İlk Çeçen Savaşı'ndan görüntüler vardı. General ilk görüntülerde tanktaydı. Sonra tepedeki karargâhta askerleri teftiş ediyordu. Moğol savaşçıları gibi çıkık elmacık kemikli, acımasız ifadeli, iri yarı bir adamdı. Üniforması eksikti, şapkası buruşmuştu. Sıradan bir asker gömleği, yırtık pırtık bir deri ceketi ve botları vardı. Ön sıra boyunca yürüdüğünde askerler ona dönüyordu.
Güzel bir hareket dedi Roper.
Evet, Nazi usulü. Adamlarına böyle öğretti.
Onu tanıyor muydun?
Onu aslında çok iyi tanıyan Alexander Kurbski, Çeçenistan'daki Rus ordusunda olan herkes bu pisliği tanır dedi. Televizyon programı Basayev'in Rusya'dan kaçıp bir süre Fas'ta yaşadıktan sonra sığınma talebinde bulunduğunu ve kabul edildiğini söylüyordu. Etnik kökeni yüzünden yapılan politik baskı onu Londra'ya taşınmaya zorlamıştı. Çünkü aynı baskıyı Rusya'da yaptığında nafile olduğu ortaya çıkmıştı. Yüksek mahkeme hakimleri onu Rusya'ya iade etmenin hayatını tehlikeye atacağına karar vermişti.
Yani sığınma talebi kabul edildi dedi Kurbski.
Çeçenistan'da petrol gelirleri gibi bazı işleri yönetirken milyonlarca doları Londra'ya havale etmeyi başarmış gibi görünüyor.
Roper kafasını salladı.
Her şeye sahip, 9 aydır mahkemelerde sürünüyor ama en sonunda başardı.
Savaş suçları borçlarına ne oldu diye sordu Kurbski.
Aslında neler olduğunu gayet iyi biliyordu.
Tanıklar ortadan kayboldu, gözdağı verilmiş. O işten bir şey çıkmadı. Bak, burayı seviyorum.
Basayev'le Mayfair'deki evinde röportaj yapıyorlardı. Her pazar akşam ayinine gittiğinden bahsediyordu. Kiliseyi de gösterdiler. Roma Katolik Kilisesi'ydi. St. Mary and All the Angels. Basayev Hristiyan'dı, Müslüman değildi. Kurbski bunu çok iyi hatırlıyordu. Kilise bahçesinde karısı için yaptırdığı bir anıt vardı ve her sabah düzenli olarak orayı ziyaret ediyordu.
Birçok Çeçen Hristiyandır dedi Roper. Ama elbette Rus Ortodoks falan olmalılar. Bilgilerine bir göz atalım.
Roper tuşlara dokundu ve bilgiler ekrana geldi.
Sen ne biliyorsun? Müslümandı, 20'li yaşların başında Roma'da hukuk eğitimi aldı ve sınıf arkadaşı Rosa Rossi ile evlenebilmek için dinini değiştirdi. Bu da neden Roma Katoliği olduğunu açıklıyor. Çeçenistan'da yıllarca siyasetle uğraştı, çocuğu yok. 1989'da Grozny'de arabasına bombalı saldırı düzenlendi. Maalesef onu ıskalayıp karısına rastladı. Açıkça KGB'yi suçladı.
Suçlaması da doğaldır. Muhtemelen onlardı çünkü. Görüntü tekrar St. Mary and All the Angels'a döndü. Kilise son Victoria dönemine aitti. O dönemde Roma Katoliklere İngiltere'de inşa etmelerine ancak o zaman izin verilmişti. Çok güzel bir yer değildi. Bir de saat kulesi vardı. Bir limuzin yanaştı, Basayev indi ve şoförü ona çiçek verdi. Kamera saat kulesini gösterdiğinde saat 10'du. Sonra mezarlığı gösterdi. Basayev belirdi ve bir mezar taşının önünde durdu. Mezar taşındaki fotoğrafı öpüp çiçekleri değiştirdi.
Bu kadar iyi görünmek için çok para harcamış gibi dedi Kurbski.
BBC bu röportajı yapmasına izin vermiş ama Çeçenistan'daki eylemlerinin belgeleri onu kınıyor.
Bu onu hiç rahatsız etmeyecektir. Bu dünyada gerçekten kötü olanlar hayatta kalıyor. Galiba dünyanın kanunu bu. Ben yatıyorum, sabah görüşürüz. Sonra da Chamber Court'a bayanların yanına gideriz.
Yatağa girdiğinde aklında General Şadit Basayev vardı. Çeçen başkenti Grozny cehenneminde çok uzun zaman önce olanları düşündü.
Çeçenistan 1994 9. Bölüm.
Çeçenistan'ın başkenti Grozny devamlı yağan yağmura rağmen her yerde yanan ateşler yüzünden dünyadaki cehennem halini almıştı. Ağır tanklar her yeri bombalamışlardı. Sürekli hava bombardımanı olmuştu ama Çeçenler yine de azimle direnmişlerdi. Sokak sokak, ev ev, şehir gerillaları var güçleriyle savaşıyorlardı. Rütbesi teğmen olan Alexander Kurbski, 2 hafta önce 50 kişiden oluşan Paraşüt Birliği adındaki özel kuvvetlerden geriye kalan tek subaydı. Şimdi 20 kişiye düşmüşlerdi. Şehrin içine kimi zaman kanalizasyon sistemini kullanarak pis ve iğrenç kokan tünellerden geçerek götürülürken sıçan gibi savaştan düşmanla karşı karşıya kalmışlardı. En sonunda merkezdeki yarım yamalak ayakta kalmış binalar ve sağanak yağmur altındaki dumanı tüten ateşlerin vahşeti arasından meydandaki rögarlardan çıktılar ve kendilerini Astoria Otel'den geriye kalanların karşısında buldular. Yuri Bunin Kurbski'nin yanına yattı. Bunin tombul yanakları ve bantla tutturulmuş gözlük çerçevesiyle paraşütlü askere hiç benzemiyordu. Hantal muharebe üniforması herkesinki gibi kirliydi. Çavuş rütbesi geçiciydi. Çünkü Kurbski ile arkadaş olmuşlardı ve Kurbski onun diğer özellikleri kadar zekasına da güveniyordu.
Gidiyor muyuz dedi Nebit adındaki bir adam. Disipline gelmeyen ve Kurbski'yi gençliği dolayısıyla çileden çıkaran bir adamdı. Orada bir bardak kahve içebiliriz.
Başını eğ dedi Kurbski ama Nebit zaten ayaktaydı. Yanındaki iki adam da onu takip etti.
Açılan ateş muharebe beresini uçurup kafatasının arkasını parçaladı. Onu bir tuğla yığınının üzerine savurdu. Diğer ikisini de yere yıkan ateş makineli tüfekle açılmıştı. Ses gelmediğine göre hemen orada ölmüşlerdi.
''Şimdi 17 kişi kaldık.'' dedi Kurbski.
Bunin başıyla onayladı. ''O zaman ne yapacağız?''
Kurbski sesini yükseltti. ''Beni kanalizasyonda takip edin.'' Otele daha yakın bir yere çıkmaya çalışacağız. Yavaşça ve dikkatlice ilerleyeceğiz, birbirimizi koruyarak. Nebit aptalın tekiydi, bedelini de ödedi.
Önden gitti, tünelde kayboldu ve iki yandaki çıkışları kontrol ederek yarı eğilmiş vaziyette ilerledi. Birkaç metre derinlikte kahverengi çamurla karışık, içinde ne olduğunu düşünmenin bile iğrenç olduğu su akıyordu. Beton bir kanal kapağına geldi. Astoria Otel levhasını gördü ve durdu. Diğerleri arkadan kapağı kapadı. Ben önden gideceğim, beni koru Yuri. Dikkatlice yukarı tırmandı, çelik bir kapı buldu. Kapı kolunu bastırarak ittiğinde kendisini merkezi ısıtma sisteminin olduğu odada buldu. Dikkatlice açtı. Mutfak personelinin soyunma odası olduğunu tahmin ettiği yere geldi. Askılarda beyaz şef üniformaları asılıydı. Sıra sıra tuvaletler ve duşlar vardı. Üzerinde mutfak yazan bir kapı vardı. Diğerleri heyecanla bağırdı. Harika, burada yemek vardır. Kurbski döndü. Hayır, bekleyin. Çok geç kalmıştı. Dördü sürünerek ilerledi. Kapıya gittiğinde yoğun ateş açıldı. Istırap içinde bağırışmalar oldu. Adamlardan ikisi arkaya savruldu. Birkaç yerlerinden vurulmuşlardı. Üzerlerinden güçlükle geçerek çelik tezgahın altına saklandı. Aralıksız ateş devam ederken ayağa kalkmamaya çalıştı. Kemerinde bir el bombası buldu. Pimini çekti ve mutfağın diğer tarafına doğru fırlattı. Daha çok çığlığa benzeyen bir ağlama sesi duydu, havaya zıpladı ve karşıdaki kapı girişinde AK-47'den açılan ateş parladı. Dikkatlice kendi adamlarının cesetlerinin üzerinden geçti ve aradığını buldu. Üniforması kana bulanmış, nefes almaya çalışan ve sadece ölümün sesini çıkarabilen bir Çeçen asker. Çelik kask kafasından çıkmıştı. Kazıtılmış kafası çok yavaş hareketlerle döndü, suskun gözlerini ona dikti. Bunin hemen arkasından geldi. Aman tanrım, bu bir kız. Bundan nefret ediyorum. İşini bitirecek misin? Kurbski kızın elini tutup nazikçe onunla konuştu. Kız gülümsedi, sonra da gözleri kapandı ve kafası yana düştü. Ona ne söyledin? Müslüman olduğunu düşünerek huzur içinde yat dedim. Diğerlerine döndü. Şimdi 14 kişi kaldık. Beni takip edin. Doğrudan geniş bir restorana çıktı, otelin ana kapısına giden lobideki masaların arasından geçti. Her taraf sessizdi. Girişin bir tarafında da bir zamanlar Grozny'nin en lüks barlarından biri olan bar bulunuyordu. Birisi aman tanrım şu içkilerin haline bak dedi. Ani bir hareketlenme oldu. Kurbski tavana tek el ateş etti. Hepsi döndü. Kurbski, daha değil, siz kokuyorsunuz, ben kokuyorum. Günlerdir lağımın içinde olduğumuzdan hepimiz kokuyoruz. O yüzden hepiniz beni takip edin. Mutfaktan geçip personel odasına doğru ilerledi. Üstündekileri çıkarmadan savaş üniforması ve boynunda AK-47'si asılı olduğu halde duşa girdi. Suyu sonuna kadar açtı. Hadi gelin, su gayet güzel. Şaşkınlık içinde onu izlediler. Arkasından Budin girdi. Mükemmel fikir. Hemen yanındaki duşa girdi. Geri kalanları da futbol oynayıp gelmiş okul çocukları gibi sesler çıkararak duşa girdiler. Lağımın üzerlerinde bıraktığı pis koku koyu kahverengi dereler oluşturarak akıp gitti. Daha sonra barda dinlendiler. Mutfakta buldukları konservelerden yediler. Elektriğin otelin bir kısmında hala çalıştığını fark ettiler. Barda da ışıklar yanıyordu. ''Bunları kullanamayız tabii ki'' dedi Bunin. ''Şehirdeki herkesin dikkatini çeker.'' Kurbski karargaha nerede olduklarını haber verdi ve yeni emirler alacakları söylendi ama hiçbir haber çıkmamıştı. Kurbski ve Bunin yarım şişe şampanya eşliğinde ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyordu. Tam bardakları tekrar dolduracakken dışarıda araç sesleri duydular. Kapıda nöbete bırakılan Kirov koşarak içeri girdi. ''Gelenler bizden teğmenim, galiba önemli birileri geldi.'' Gerçekten de önemli birileri gelmişti. Bir düzine adam lobiye girdi, barda gördükleri karşısında heyecanlanarak ilerledi ve emre uyarak aynı anda durdu. Bir dakika sonra bölge komutanı General Çelek kalabalığın arasından çıktı. Adamlarından onu ayıracak bir özellik yoktu. Saçları onlarınki kadar kısa, üniforması en az onlarınki kadar kirliydi. Kurbski ve adamları ayağa kalktı. Yanlarına yürüyüp Kurbski'nin elinden şampanya şişesini aldı ve markasına baktı. ''Çok güzel, sizin keyfiniz yerinde. Siz kimsiniz?'' Kurbski'nin elinden bardağı aldı ve doldurdu. ''Beşinci paraşütlü taarruz birliği.'' ''Kara kaplanlar diyorlar size değil mi? Ben sizinle birlikte 50 kişi var sanıyordum.''
''Gördüğünüz kadarız general, 13 kişiyiz.''
''Desene bazıları şanssızmış.''
''Bize ters bir iş için ihtiyacınız mı vardı?''
Çelek barın arkasına geçip bir şişe vodka aldı. Ayakta dikilmiş onu bekleyen adamlarına baktı. ''Tamam, girişin.'' Onlar da girişti. Barın sonunda Kurbski ile oturdu. ''Sen kimsin?''
''Alexander Kurbski yoldaş, ben geriye kalan tek subayım.''
''Adım bana yabancı gelmiyor.'' ''Evet, sizin için biraz ağır bir işim var.
Grozny bölgesinde en amansız düşmanlarımızdan biri General Shadid Basayev oldu. Adını hiç duydun mu?
Elbette. Yakında duran Bunin, üniversiteye Roma'da gitti. General, hukuk eğitimi aldı. İtalyan bir kadınla evlenerek Katolik olan bir Müslüman dedi. Çelek omuzlarını silikti.
İşin içinde kadın olduğunda erkekler saçma sapan şeyler yapabilir. Buna Shadid Basayev gibi adamlar da dahil. Çok bilgili görünüyorsunuz çavuş.
O da eskiden avukattı dedi Kurbski. Hem de Roma Üniversitesi'nde. Bunin KGB Grozny'deki savaştan önce Basayev'in arabasına bomba yerleştirdi. Arabayı o değil karısı kullanıyordu. O da bizi hiç affetmedi. Bu yüzden Rusları bu denli büyük bir kinle öldürüyor.
Ben de fark ettim. Basayev bir süre daha çekildi. İstihbaratıma göre Küba Manastırı'ndaymış. Yaklaşık 1,5 kilometre uzakta, bir vadinin tepesinde, yaklaşık 8 kilometre uzakta bir yayla var. Bize bilgileri peder Ramsan ulaştırıyor. İletişimi telsizle kuruyoruz. Ve söylediğine göre Basayev'in yanında 20 adamı varmış.
Peki sen ne öneriyorsun yoldaş diye sordu Kurbski. Hep beraber av partisine çıkıp peşinden gitmemizi değil herhalde. Bir saat bile dayanamayız. Dağdaki bayırdaki her çiftçi, her çoban onun gözü kulağı oluyor.
Kesinlikle haklısın ama ben de yoldan gidelim demiyorum. Şansımızdan Grozny Ordu Destek Merkezi'nde küçük bir havaalanı var. Orada Dakota ulaştırma uçağı var. Bana çok eski ama güvenilir olduğu söylendi. Sizi bir saat içinde Kuba yaylasına götürebilir.
Uzun bir sessizlik oldu. Bunin, yani Dakota yaylaya mı inecek dedi.
Elbette hayır, saçmalama, tabii ki atlayacaksınız. Siz paraşütçü birlik değil misiniz? Daha önce de atladın.
Evet atladım yoldaş dedi Bunin. 5 yoldaşım daha atladı.
Ama ben atlayış yapmadım dedi Kurbski. Ayrıca daha önce hiç atlayış yapmayan 6 adamım daha var. Geçen sene Afganistan savaşı pek çok paraşütçü askerin atlama eğitimi almasına fırsat vermedi.
Pekala, bu çok kötü oldu dedi Çelek sakince. Kadromdaki uzmanlar yaylanın üzerinden 400 feet uzaklığındaki bir uçuşun sizi birkaç saniye içinde yere indireceğini söylüyor. Paraşütler hazır, uçakta demirleme hattı kuracaklar. Paraşüt açma ipini hata bağlayacaksınız, siz de atlayacaksınız. Her şey zaten otomatik. Siz kara kaplanlarsınız değil mi? Seçkin bir birliksiniz.
Elbette yoldaş dedi Bunin. Ne zaman gideriz?
Yarın bir ara. Gelecek birkaç saat içinde sizi buradan alması için bir kamyon ayarlayacağım. Yarın havaalanında görüşürüz.
Adamlarına seslendi ve dışarıya çıktı. Diğerleri peşinden geldi. Kaplanlar kendi aralarında mırıldanıyordu. O sırada genç Kirov geldi. Bu olanlar doğru mu yoldaş? Bir uçaktan paraşütle atlayacağımız falan... Her şeyi duyamadık. Ben hiç paraşüt eğitimi almadım. Aslında diğerleri de almadı.
Ben de almadım dedi Kurbski. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu Rus ordusu. Eğer General Çelek size bir uçaktan atlamanızı söylerse paraşütünüz olmasa bile atlayacaksınız. Çavuş Bunin uzmandır. Sen görevi alıyorsun Yuri.
Köşede oturup durumu düşündü. Sağ botunu kurcaladı ve gizli bir cepte en sevdiği çakısını buldu. Çok eski bir çakıydı. Bir çeşit kemikten Meryem Ana şeklinde oyulmuştu ve bir düğmeye dokunduğunda sivri bıçağı dışarı çıkıyordu. Çok eskiden Hazar Gölü balıkçılarının kullandığı bir sustalı çakıydı. Hala iyi çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Adamlarının arasında geçen konuşmanın ve öfkenin farkındaydı. Sonra da çakıyı kapayıp gizli yerdeki kınına geri koydu. Bunin geldi, barın arkasına gitti, bir şişe vodka aldı ve 2 bardakla geri döndü.
Kamyonu beklerken sarhoş olabilirsin dedi. Yarın günün bir saatinde Dakota'dan atlayacağını düşünürken iyi gelir.
Kurbski'ye 1 bardak verdi.
Vodka teğmen.
Sen olmasan ben ne yapardım dedi Kurbski.
Küçük havaalanı şehrin uzağında bir yerde çevre yolu üzerindeydi. Olağan yol trafiği farklı bir yere yönlendirilmişti. Esasında çiftlik olan arazide çadırlar ve prefabrik binalardan oluşan bir kasaba oluşmuştu. Özellikle ulaştırma amaçlı uçaklar sürekli inip kalkıyordu. Hava trafik kontrolü olarak bilinen şey dahil her şey eğretiydi. Savaş için sözleşmeli olarak getirilen pilot Beşir deneyimliydi. Çeşitli Asya kaynaklarından satın alınan, her yere gidebilen eski Dakotalarla daha önce de Afganistan'da uçmuştu.
Afganistan'da çalıştığı zaman helikopterler bu talihsiz kampanyanın bir parçası haline gelmeden önce paraşütlü askerleri indirmişti. Yine de işini biliyordu. Kurbski ve adamları gelmeden demirleme hattını donatmıştı. Boyu çok kısaydı, yaşlanıyordu ve çok acil tıraş olmaya ihtiyacı vardı.
''Bunda bir şey yok. Paraşütü bağlıyorsunuz, paraşüt açma ipini demirleme hattına geriyorsunuz, sonra da peş peşe atlıyorsunuz. Farkına bile varmadan yere inmiş olursunuz.''
''İç atlayış yaptın mı?'' diye sordu Kirov.
''Konu bu değil.''
Budin araya girdi. ''Bu tamamen zaman kaybı. Kasket ve her zamanki üniformanızı giyiyorsunuz ve birbirinize paraşütleri bağlamak için yardım edeceksiniz.''
Silahlar ve patlayıcıların olduğu kanvas çantaları alacaksınız. O da kemerinize bağlı olacak. Sizden önce inecek ve yere çarpacak. Böylece de inmek üzere olduğunuzu fark edeceksiniz. Karanlıkta çok işe yarar.
Ama siz karanlıkta gitmeyeceksiniz. Biraz, çok az ışık olacak dedi Kirov.
Peki bu ne zaman olacak diye sordu Kurbski.
Aldığım emirlere göre sabah 4:30 civarında. Siz de saat 5:30'da orada olacaksınız.
''Yarın sabah mı?'' diye sordu Bunin.
''Bunlar bana gelen emirler. Şimdi bence adamlardan birine tüm iniş takımını, teçhizat çantasını takalım, böylece herkes görmüş olsun.''
Kurbski'ye döndü. ''Olur mu Teğmen?''
Herkes duymuştu. Bunin Kurbski'ye dönüp daha önce hiç atlamamış olanlara bir tavsiye dedi. ''Geçen savaşta hava kuvvetlerindeki tüm uçaklar uçaklarının vurulması ihtimaline karşı paraşüt bulundururlardı. Ama daha önceden uygulama yapmazlardı. Sadece orada bulunduğu için minnettar olurlardı.
Acaba neden bu beni hiç ama hiç rahatlatmadı diye sordu Kurbski.
Herkesin her şeyi anladığından emin olmak için birkaç kez tekrar ettiler. Her çantada bir Stechkin silah, katlanabilir dipçikle birer AK-47, parça tesirli el bombaları, kalem bombalar ve içinde morfin ampulleri olan alan hizmet sağlık çantası vardı. Gergin bir halde çadırlardan birinde dinlendiler. Yağmur yağdı ve çadır aktı. Ama dışarıda savaş devam ediyordu. Farklı çeşitlerdeki uçakların biri iniyor, biri kalkıyordu. Ve uzakta bir yerlerden, şehirden hiç susmayan ateşin ve topların gürültüsü geliyordu.
İncil'deki gibi.
Bunin çantasında otelden bir şişe vodka getirmişti. Ara sıra oturup şişeden içiyor ve şehirden yükselen alevleri izliyordu.
Ölüm solgun beyaz bir atın sırtında dolaşıyor. Her yerde kıyım var.
Sen neden bahsediyorsun dedi Kurbski.
Ah insanoğlu dedi Bunin hüzünle. Binlerce yıllık medeniyet ama tek yapabildiğimiz birbirimizi katletmek.
Evet ama hayat böyle. Hiçbir şey değişmiyor. Ben gidip Çelek'ten emirleri alacağım. Bence sen de benimle gelmelisin. O yüzden o şişeyi tekrar çantana koy.
Çelek'i komuta yeri olarak kullanılan tam telsiz teçhizatlı ve personelli prefabrik binalardan birinde buldular. Onu görme talepleri karşısında oturmaları istendi. Bir saat sonra hala orada oturuyorlardı. Kurbski masaya tekrar yanaştı. Genç yardımcı sorgular gözlerle baktı. Tam o sırada General Çelek ofisinden fırlayıp masaya bir dosya bıraktı.
''Gelmişsiniz'' dedi Kurbski'ye. ''Ben de sizi bekliyordum. Bir an önce bu işi başlatmak istiyorum.''
''Çavuşumu da getirdim yoldaş general.''
''İtirazım yok.''
İçeriye girdiler ve masanın arkasına oturdular.
''Paraşüt işini hallettiniz mi?''
''Evet yoldaş.''
''Harika, bu çok basit bir operasyon ve ben işleri böyle yürütmeyi severim. Kuba'daki manastırı Basayev ele geçirdi. Tüm keşişler atıldı. Şimdi 20 adamıyla orada. Onları temizlemenizi istiyorum.''
''Orada olduklarından kesinlikle emin misiniz?'' diye sordu Kurbski.
Peder Ramsa'nın verdiği bilgilerin ezelden beri sağlam olduğunu biliriz. Basayev başa geçtiğinde manastırdan 1,5 kilometre uzakta bir çiftliğe yerleşmesine izin verilmiş. Bana eski bir tünelden bahseder. Uzun zamandır hiç kullanılmamış, manastıra giden bir tünel. Size rehberlik yapacak.
Masasına bir çanta koydu.
İçinde bir telsiz var. İhtiyacınız olan tüm bilgi içinde Ramsa'nla görüşebilirsin.
Kurbski Budin'e baktı çavuş. Bunin telsizi aldı.
Çelek kayıtlarına bir göz attım Kurbski. Senin gibi genç birisi için kesinlikle olağanüstü. Afganistan'da 2 kez ödül almışsın dedi. Gülümsedi. Senin kaçınılmaz başarılarına imrendim.
Sizi hayal kırıklığına uğratmamaya çalışacağız yoldaş. Gittiler, yağmur hızlanmaya başladığında kapıda durdular. Sıklıkla bu savaşı düşündüm ve kendi kendime akıl sağlığı yerinde olan bir insanın buraya neden geleceğini sordum, dedi Bunin.
Bu bir oyun dostum, dedi Kurbski. Çelek gibileri parçaları kendilerine uyum sağlayacak şekilde yerleştirirler. Bu onlara özel bir kibirdir.
Parçalar da bizim gibi onların emirlerini yerine getiren insanlar, dedi Bunin. Sana söyledim, İncil'de yazıyor.
Aptal, dedi Kurbski, ama katlanacağız. Hem belki işin sonunda bir madalya alırsın.
Ama benim bir madalyam var, dedi Bunin safça.
Kurbski yağmurda tekrar diğerlerinin yanına çadıra doğru koşarken onu takip etti. Böylece saat 4:30'da karanlıkta Dakota'nın koltuğunda yan yana oturuyorlardı. Demirleme hattı üstlerinde her biri tam teçhizatla donatılmıştı. En tecrübeli olarak Bunin kapıya yakın oturmuştu. Sıranın diğer ucunda Kurbski telsizini hazır konumda bekletiyordu ve motorlar hırıltıyla çalışıyordu.
''Beşir pekala teğmen, başlıyoruz.'' dedi.
Dakota hareket etmeye başladı. Motorların gürültüsü uçağın içini doldurdu. Kalktılar ve Grozny'den olabildiğince çabuk çıkmak için yavaşça hızlanmaya başladılar.
12. ayrımın sonu. Sayfa 183.